günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. İnşallah günlerimiz hayırlı, bereketli olsun. Cenab-ı Hak tüm insanlığı bütün afetlerden, musibetlerden korusun diyelim. Çünkü felaketlerin, depremlerin, sellerin, musibetlerin yaşanıldığı bir dünyada ve bu dünya içerisinde bizler de bulunmaktayız. Bu noktadan olan şeyler bizi üzmekte, kalbimizi mahzun etmekte. Bu yönüyle de bu olan hadiselerden ciddi bir ders çıkarıp bol bol dua edip Cenab-ı Hakk'ın bu bela ve musibetleri bir daha vermemesi adına Rabbin kapısında yalvarıp yakarma, ilticada bulunma, niyazda bulunma zannediyorum yapılacak en önemli şeylerden birisi olsa gerek. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de bir öykümüz var. Bugünkü öykümüzün adı Son Yaprak. Bir ressamın evinde oturuyorlardı. İkisi de yetimdi. Ressam onlara gayet şefkatli bir baba gibi davranıyordu. Onları evine almış ve çeşitli sorunlarıyla da ilgileniyordu. Böyle zamanda böyle iyi bir insan zor bulunurdu. Herkes menfaat peşindeydi. Bir verip on faydalanmak insanların son devirde karakteri haline gelmişti. Ama bu insan bambaşkaydı. Ressam onlara ara sıra resim dersi de veriyordu. Yavaş yavaş ilerleme vardı bu sanatı öğrenmelerinde. İlk günler fırça ve palet nasıl tutulacak onu dahi bilmiyorlardı ama şimdi resme renkler nasıl vurulur ve hangi renk bir diğeriyle uyum içinde görkemli bir tablo oluşturur, bunu iyi biliyorlardı. Ressam orta yaşını aşmış bir kişiydi. O da yalnızdı. Ama tabiatın eşsiz güzelliği bu yalnızlığı yok ediyordu. Tuvale yansıyınca bütün tabiat çizgileri, o zaman yalnızlığın izi bile kalmıyordu gözde, gönülde. Her gün tabiatın bağrına dikiyordu bayrak gibi tuvalini ve ondan aldığı ilhamlar ile bir renk ve şekil armonisi meydana getiriyordu ressam. Ara sıra bu resimleri evinde kalan kızlara da gösteriyordu. Onlar kendi resimleriyle onunkileri kıyas ediyorlar ve bu işi başaramayacakları duygusuna kapılıyorlardı. Ama o bu duyguyu çok iyi bilirdi. Bir zamanlar kendi de Picasso gibi ressamların eserlerini seyrettikçe karşısında aşılmaz bir yokuş görüyordu. İçinde adeta bir sarp ve yalçın engel vardı da onu geçmesi imkansız gibi bir histi bu. Bu sebepten onların ümitsizliğe düşmemesi için çeşitli misallerle bu işi başarabileceklerini fısıldıyordu böyle zamanlarda genç kızlara. İki kız kendileriyle böyle yakından ilgilenen ve bir tek yanlış hareketini bilmedikleri ve görmedikleri bu dünyalar iyisi insana nasıl minnettardılar bir bilseniz. Böylesine güzel resimler yapmasına rağmen ressamın çevrede duyulmuş bir ismi, bir şöhreti yoktu. Bunu da şaka yolla ara sıra çevresine söylemekten çekinmiyordu. Hele bu iki nadide talebesiyle yalnız kaldıklarında şakayı biraz daha ilerletip günün konusu haline getirip Napoli gibi yerlerde resim yapabilecekleri günü özlediklerini söylüyordu birbirlerine. Sonra da gülüşüyorlardı. Ama içlerinde dünya çapında bir ressam olacağına dair bir duygu vardı ustalarının. Bir gün değerinin anlaşılacağını biliyorlardı. Fakat onları asıl ilgilendiren onun sanatından öte insan olmasıydı. Nice sanatkarlar vardı ki şımarıktılar ve bu sanatın gerisinde karışık ve kaos yüklü bir hayat yaşıyorlardı. her günü bir başka eğlence yerinde geçiyordu böylelerinin. Tabi bu özellik onların sanatını da gün be gün su içindeki bir buz parçası gibi eritiyordu. Çünkü insanın yaşadığı güzellikler sanatını akseder. Çirkinlikler ve kederler bazen sanatı karamsar bir iklime sokuverir. Hele tek sevgili olarak sanat seçilmişken bir gün onun tahtına bir başka zevk ve eğlence oturursa, o zaman yürek buruşur, hisler ölür, tıpkı sonbahar rüzgarı yemiş güller gibi, sümbüller gibi olur bu soluş pörsüyüş. Ve artık sanat o kişinin ruh dünyasından taşınmaya, göç etmeye hazırlanır. Çünkü ilgi başka alana kaymıştır. Artık bu beklenmedik misafir, sanatçının gönlündeki his ve duyguları bir levi athan gibi yutmaya başlar. Ve başka sevgilere yer bırakmamıştır. İşte ressam da bu konuyu çok iyi bildiği için asla böyle bir duruma düşmemeye gayret gösteriyordu. Ve kendini gayrimeşru hayatın içine itmiyor, gönlündeki safi ve temiz duyguları asla soldurmuyordu. Onlar ilham çiçeklerinin suyu ve ışığı gibiydi. Solarsa hayatı gibi sevdiği sanatı da solardı, Allah korusun. Bir gün genç kızlardan biri birden hastalanıvermişti. Arkadaşı ve ressam şaşırmışlar ve onu hemen bir doktora göstermişlerdi. Bir baba şefkatiyle eğiliyordu ressam kızın üstüne. Çünkü yalnızlık onun da belini bükmüştü. İhtiyarlığa adım adım yaklaştığı zaman da hayatına giren bu iki güzel insana bundan gayrı öz kızı gibi özen gösterip onları gelin etmekti muradı. Kızın hastalığı gün geçtikçe daha da kötüye gidiyordu. Doktor zatürre olduğunu söyledi hastalığın. Tedavi için iyi bir dinlenme gerekiyordu. Ressam onun okula gitmemesi gerektiğini ve evde dinlenmesinin daha iyi olacağını salık verdi. Çeşitli ilaçlar ile onu evde tedavi etmeye çalışıyorlardı. Ama asla dışarı çıkmasına izin vermiyorlardı. Bir gece genç kız rüyasında aksakallı bir ihtiyar gördü. İhtiyar ona pencere kenarındaki asma ağacının yaprakları tam döküldüğü gün bu evden bir ölü çıkacak demişti. Kız o gece terler içinde kalmıştı. Bu rüyadan tüyler ürpertici bir çığlık kopararak uyandı. Arkadaşı onun korkuyla uyanışı karşısında şaşırdı ve hemen yatağından kalkıp teselli etmeye başladı. Ama o zangır zangır titriyordu. Bir taraftan da ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum diye inliyordu. Biraz sonra arkadaşı onun korkusunun bir rüya sebebiyle olduğunu anlayınca gülümsedi ve ona böyle şeylere inanman saçma dedi. Akşam bu durumu ressama anlattı arkadaşı. O da hasta kızın böyle bir şeye inanmasının yanlış bir şey olduğunu vurguladı. Asma yaprağına insan hayatını bağlar mı dedi gülümseyerek. Ama hasta kız çok korkuyordu. Bunun öyle denk gele bir rüya olmadığını vurguluyordu sık sık. Ben öleceğim, ben öleceğim diye ağlıyordu gün boyu. Arkadaşı ve ressam onu ikna edemiyorlardı. O adeta bu korku dolu rüyaya kilitlenmişti. Başka şey düşünemiyor ve asla bu ürpertici mesajı unutamıyordu. Kız her gün pencere kenarına gidiyor ve yaprakları sayıyordu. Gün geçtikçe yapraklar tek tek düşüyor ve bu ise genç kızın korku girdabına daha da gömülmesine sebep oluyordu. Birkaç tane yaprak kaldığı bir gün o solgun benizle yatağına uzandı. Birkaç günlük ömrü kaldığına iyice inanmıştı. Yüzü sapsarıydı. Arkadaşı ve ressam ne kadar konuştularsa o, "Hayır, hayır boşuna teselli etmeyin, ben öleceğim," diye diretiyordu. Bu bir histerik nöbet sayılmasını hatırlatıyordu. Ressam bu kötü duruma bir çare bulmaya çalışıyordu ama nasıl? Psikolojik çöküntü bir şeye benzemiyordu ki. Kızın bu durumdan kurtulması gerekiyordu. Bir gün bir şey geldi aklına ressamın. Asma yaprağının resmini yapıp, onu aslına uygun boyayıp bir dala asmak. Hemen girişti bu işe. Ve bir asma yaprağı resmi yapıp, firuze bahar rengiyle boyayıp, gece bir dala sıkı sıkıya bağladı onu. Ama asla fark edilmiyordu yaprağın bağlı olduğu. Kız son yaprağın düşmesini korku ve üzüntüyle beklerken, ertesi gün onun düşmediğini gördü ve şaşırdı. Bu şaşkınlık biraz da sevinçle karışık bir hayretti. Fakat bu bir anlık sevinç de kayboldu biraz sonra. Nasıl olsa yaprak bir gün düşecek ve o da ölecekti. Boşuna hayale kapılmaması gerekti. Fakat son yaprak asla düşmüyordu. Günler geçti, bu böyle sürdü gitti. Ama sürüp gitmeyen bir şey vardı. Mutlulukları. Çünkü bir gün ressamı kırda, tuvalin ayaklarının yanında yüzüstü uzanmış bir şekilde ölü bulmuşlardı. Bu korkunç bir şeydi. Bütün hayatları altüst olmuş ve yakıcı bir keder içinde kalmışlardı. Bu iyi insanın onlara yaptıklarını asla unutamazlardı. Onu toprağa verdiler ve tekrar evlerine döndüler. Kız yine pencerenin kenarına geçti ve son yaprağı seyretmeye başladı. Ressamın ölümünü asla unutamıyordu. Ama kendi öleceğini de kafasından bir türlü atamıyordu. Bir gün arkadaşını çağırdı ve bu tek yaprağın solmamasının ilgisini çektiğini ve sebebini araştırmaları gerektiğini söyledi. Arkadaşı da şaşırmıştı bu işe. Cidden dedi, günlerce bu son yaprak burada duruyor ve diğerleri gibi sararıp solmadı ve dalından düşmedi. Bunda bir iş var. Sonra dala uzanıp bakmak geçti akıllarından. Bir de ne görsünler, bu yaprak gerçek değil, bir resimdi ve dala ince bir iple bağlanmıştı. İkisi de yaşlı gözlerini göklere çevirdi o an ve bu iyilik meleğinin yukarılardan onlara gülümseyişini görür gibi olmuşlardı. Faniyim, fani olanı istemem diyor ya. Dünyaya gelen her fani er geç bu dünyadan mutlaka gidecek. Ve bu gidişi hiçbir güç önleyemeyecek. Şimdiye kadar önleyemediği gibi. Ve bu gidiş, bu tebdili mekan hiçbir suni tedbirle, önlemle veya değişik şeylerle önlenemeyecek, öne alınamayacak. Ve burada esasen hani insan Allah'a inanır, Allah'a kul olur. Eğer diyor hayatın gerçek tadını, gerçek hazını almak isterseniz Allah'a iman ediniz. Hayatınızı feraizle süslendiriniz diyor. İşte eğer Allah'a iman olmayan bir insanın ne dünyada Allah korusun ne de ahirette huzuru bulması mümkün değil. Hani bizler arabaların arkasında veya bir yerlerde hep yazılı görürüz ya, huzur İslam'dadır diye. Esasen biz o huzur İslam'dadır yazısını taksilerin, arabaların arkasına değil, kendi hayatımıza İslam'ın emirlerini yaşayarak yazmamız lazım. O zaman İslam'ın huzurunu daha iyi anlar, daha iyi tadarız. Evet, İşte bu noktadan insan kendi yaşama duygu ve düşüncesiyle değil, biraz yaşatma duygu ve düşüncesiyle yaşamayı öğrenmeli. Çünkü hayatını hep böyle bencillik girdabında, hep bana yörüngesinde yaşamış insanların bu gerçek huzuru tatması çok zor. Ama o nebiler nebisi ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi için yaşamamış o. Hep başkaları için, ümmeti için. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Beşer tarihinde hiç kimseye nasip olmayan Miraç ve Allah'ın cemalini görme Hazreti Muhammed Mustafa'ya nasip olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir yerde, öyle bir zamanda, öyle bir zeminde Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç'ta o ufku bırakmış, tekrar insanların içine dönmüş. Bunlar bize neyi anlatıyor kıymetli dinleyiciler? Biz her birerlerimiz bir odanın bir köşesine çekilir, elimize tesbihi alır, 24 saat tesbih çeker, Kur'an okur, zikreder, ibadet edebiliriz ama eğer başkaları imandan, Kur'an'dan yoksun ve uzak ise, bilmem ki bizim bunu yapmamız ne ifade eder. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç'tan tekrar dönmeseydi, yeryüzüne inmeseydi, biz insanların içerisine gelip İslam'ı tebliğ etme ve kıyamete kadar gelecek insanlara rehber olma hayatını yaşamasaydı, bizler şu anda imanla, Kur'an'la buluşabilir miydik? Allah'ın cemalini, Miraç ufkunu bırakıp gelen Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o gelmesi bize neyi anlatıyor Allah aşkına? Demek ki sadece kendimiz için değil, başkaları için yaşama. Esasen en büyük yaşama bu. Hani Üstad Hazretleri, gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu diyor ya. Haşa, Üstad Hazretleri cehennemi hafife alıyor veya cenneti önemsemiyor manasında anlamamak lazım bunu. Sabah ve akşam namazlarında, tesbihatta 7'şer defa Allahümme ecina minen ner diyen Üstad, gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu derken arkasından şunu ekliyor: neslimin imanını selamette görürsem diyor, bakın. Eğer bunları görmezse cennet de cehennem de o zaman çok insanın nezdinde demek ki kıymet ifade etmiyor. Bu noktadandır ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir hayat yaşamış. Hep ümmeti, ümmeti. Cennetin kapıları açılsa bile girmeyerek ya Rab ümmetimi isterim diyecek deniliyor. Bu bize neyi anlatıyor Allah aşkına? İşte bu noktadan hayatımızda İslam'ın kokusu, hayatımızda İslam'ın rengi, hayatımızda İslam'ın sesi duyulmalı. Her fani gibi biz de bir gün bu dünyadan göç edip gideceğiz. Gittiğimizde arkamızdan kalanlar ne yaparlar, ne ederler bilemiyorum ama bildiğimiz tek şey var ki insan dünyada hayattayken, aklı başındayken, canı tenindeyken yapabileceğini yapmalı. Sen eğer dünyada yapabileceğini yapma imkan ve ihtimalin, fırsatın var da yapmıyorsan, senden sonrakiler nasıl yapabilir, bunu düşünebilir misiniz? Nasıl onlardan beklersin? Bu noktadan insan kendi yapamadığını başkalarından nasıl bekler Allah aşkına? Düşünün, siz hastasınız. Bir ilaç var yanı başınızda. Elinizi uzatıp almıyorsunuz. İçmiyorsunuz o ilacı. Sonra bekliyorsunuz ki birileri gelsin, o ilacı alsın, size versin, o ilacı size içirsin, Sonrasında da siz iyileşin. Şöyle bir düşünün bunu. Hani hasta yatağınızda yatıyorsunuz diyelim ki, dışarıdan bir misafir geldi, baktı size, hemen elinizin yanı başında, başınızın yanında ilaç var, orada duruyor. O gelen adam düşünmez mi? Ya demek ki bu ilaç burada duruyor. Bu ya ondan almıştır, yutmuştur bu hapı, veyahut da bu hap yutulmaması gereken bir hap ki bunu yutmuyor deyip size o ilacı vermez. Teklif de etmez. Çünkü siz onu elinizi uzatıp alıp yutma ihtimaliniz, o ilacı alma. Vücudunuza zerk etme ihtimaliniz var. İmkanınız var, fırsatınız var. İşte bu dünyada yarın başkalarından bir şeyi beklememek için kendi elimizdeki yapabileceğimiz şeyleri yapmak lazım. Ömür akıp gidiyor. Su gibi akıp gidiyor. Kimse önüne durduramıyor bunun. Hani üstad diyor ya, ölüm öldürülmedikten sonra, kabir kapısı kapanmadıktan sonra diyor ya, o zaman bazen düşünüyorum, cennetten bahseden bizler, cehennemden bahseden bizler, ahiretten bahseden bizler, ahiret hayatının dünya hayatına nazaran baki olduğunu, ebedi olduğunu ifade eden bizler, ama dünyada devamlı kalacakmışız gibi dünyaya bağlanıp kendi nefsim adına diyorum, yatırım yapan da bizler. Nasıl ifade edilir Allah aşkına bu? Hani Rabiatul Adevi Hazretleri'nin dediği gibi, anlaşılacak bir şey değil bu diyor. Anlamak mümkün değil diyor. Hem sevdiğinizi iddia ediyorsunuz, hem de onun yolunda onun emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yasaklarından kaçınmıyorsunuz. Anlaşılacak gibi bir şey değil diyor. İşte ben o büyük anamızın, o büyük kadının sözlerinin devamında bir parantez açıp şöyle diyorum. Anlaşılacak gibi değil. Ahiretten bahsediyoruz. Cennete inanıyoruz. Cennetin varlığından bahsediyoruz ama bu dünyaya sarılmış, bu dünyada ebedi kalacakmışız gibi bu dünya için çalışıyoruz. Anlamak mümkün değil. Akılla izah edilir bir şey değil bu. Evet. İşte bugün şeytanların zincire vurulması diye bir bölüm var. Umuru hayriyenin muzır manileri olur. Şeytanlar bu hizmetin kadimleri ile çok uğraşır buyurur. Bu İhlas Risalesi'nde geçen bir mevzu. Şeytanlar diyor bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Kimlerle? İslam'a hizmet eden insanlarla. Ne yapar? İslam'a hizmet eden insanları birbirine düşürür. Ne yapar? Size kendi yaptığınızı fevkalade güzel gösterir. Sizi vazgeçilmez bir insan gösterir. Her şeyi kendiniz yaptığınız gösterir. İşte bu noktadan bakın, çok hassas bir mevzu bu. Farz-ı muhal ki ben sabah kalktım, buraya geldim ve şu anda bu sohbeti yapıyorum. Bak yapıyorum diyorum, görüyor musunuz? Halbuki değil, ayaklarımız yürümese gelemeyiz, düşünemesek söyleyemeyiz. Dilimizde bağışlayın böyle küçük bir şey çıksa, hani biz pay deriz veya pamukçuk falan derler yani. Dilimizde kelimeleri ifade edemiyoruz. Düşünemiyoruz. Düşünerek konuşamıyoruz. Ama bizi yaşatan Allah, dilimizi döndüren Allah, beynimizi çalıştıran Allah, yazıları okutturan Allah, kelimeleri konuşturan Allah, bu şu anda konuştuğum cümleleri, kelimeleri, sohbeti, havanın zerreleri vasıtasıyla bir vazife yaptırarak sizlerin radyolarından mekanlarınıza duyuran Allah, bu kadar şey arasında bizimki binde bir bile değil. O zaman biz nasıl ben yapıyorum diyebilirim ki Allah aşkına, değil mi? Hani üstad diyor ya, yeme içme gibi, yani ekil ve şurp gibi meselelerde bile bizi ne kadar etkimiz var Allah aşkına. toprağı yaratan Allah, tohumu yaratan Allah, güneşi o toprağın, tohumun üzerine ısısını, ışığını verdiren Allah, suyu gönderen Allah, onu büyüten Allah, o meyveyi veren Allah. O meyveyi yedik. Sadece ısırıp boğazımızdan geçinceye kadar. Ondan sonra nerelere gidiyor, nasıl hazmediliyor, nasıl öğütülüyor, nasıl bağışlayın tekrar dışarı çıkarılıyor. Hiçbirinden bizim bir etkimiz var mı? O zaman nasıl diyebiliriz ki ben yedim? Değil mi? Sonrasında kazurat olarak çıkardım. Nasıl diyebiliriz yani? Her şeyi Allah'a vermek. İşte bu noktadan şeytan bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Nasıl uğraşır? Kendi yaptığını çok güzel gösterir. Hani üstad diyor ya bir yerde, Allah'a binlerce şükürler olsun ki diyor, beni bana beğendirmemiş diyor. Bu ciltlerce eser yazılacak mahiyette bir söz. Zaten insan kendisini beğenirse başkasını beğenmez. Çok kıymetli dinleyiciler. Eğer ben kendimi beğeniyorsam başkalarını beğenmem. Çünkü ben kendi kendimi model görüyorum. Halbuki bir de insan, şeytan böyle öyle bir yaklaşıyor ki mesela, işte günde diyelim ki 50 sayfa kitap okuyorsunuz. Sizi kahraman gösteriyor nefis, şeytan. Halbuki veya gece kalktınız teheccüd namazında bir 8 rekat namaz kıldınız. Hani büyük zatlardan birisinin babası bir gün onu teheccüde kaldırıyor. O evlat etrafına şöyle bir bakıyor. Babacığım diyor, şu insanlara bak diyor. Şu gece vakti Allah'a ibadet, Allah'a secde, Allah'a zikir etmek varken gafil gafil yatıyorlar babacığım. Şu insanların haline bak deyince o büyük insan babası diyor ki, ah evladım. Başkalarının bu halini söyleyeceğine, gıybet edeceğine, onları böyle bu şekilde ifade edeceğine keşke sen de kalkmamış olsaydın. Bu noktadan bizler böyle bir 8 rekat teheccüd namazı kıldın. Öf, kendini böyle fatih zannediyorsun. Halbuki gecede 500-600 rekat namaz kılan insanlar var. Onlara göre biz ne yapıyoruz? Ayakların altı şişinceye kadar namaz kılan insanlar var. Gündüzünde bir hatim, gecesinde bir hatim, günde iki hatim yapan insanlar var. Gündüz, gündüzüm karanlık kalmasın, gece, gecem karanlık içerisinde olmasın diye günde iki hatim yapan insanların olduğu ifade ediliyor. Bunun için acizane bir kardeşiniz olarak var mısınız kendi kendimizi beğenmemeye? Beğenilecek birisi varsa o da Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu bir mihenk taşı kabul edip, Kur'an'ı bir mihenk taşı kabul edip kendimizin kaç ayar olduğunu o mihenk taşına vurduğumuz zaman görürüz zaten. Varalım biz başkalarını alıp mihenk taşına vuran insanlar olmayalım. Biz başkalarının muhasebesini yapmakla memur ve mükellef değiliz. Allah da bizden sormayacak bakın. Allah hiç kimseden yarın başkasının muhasebesini, günahlarının için araştırmadın diye sormayacak. Ama şunu soracak. Niçin başkalarının günahlarıyla uğraştınız? Kendi eksikliğinizi, aksaklığınızı düşünüp tespit edeceğinize niçin başkalarıyla uğraştınız diye soracak. Evet. Bediüzzaman Hazretleri aslında şeytanlar değil bir toplumun, tek bir ferdin bile Rabbisi ile olan münasebetinden dolayı çıldıracak hale gelirler. Dolayısıyla birbirleriyle uyumlu bir şekilde dini mübini İslam için koşturan insanlar karşısında şeytanların çıldırmaması düşünülmemelidir. Şimdi dün duyduğum bir şey arz edeyim sizlere. İnsanlık öyle muhtaç bir vaziyette ki, öyle bir arayışta ki, Amerika'da bir profesör bayan ciddi bir buhran içerisinde hayatının kendisi için hiçbir önemi kalmadığını ve artık intihar hazırlığı yaptığı bir duruma geliyor, bir noktaya geliyor. O arada artık belki son günüm veya yarım kendi kendime intihar edeceğim gibi düşündüğü bir anda televizyonun böyle kanaldan kanala hani zaplıyor diyorlar ya, o arada işte Amerika'da Samanyolu TV'nin İngilizce yayını, o arada da üstadın Haşır Risalesi'nden bir bölüm böyle kadının çok dikkatini çekiyor. Sonrasında onu dinledikçe, başka bir hayatın olduğunu, başka bir alemin olduğunu dinledikçe kadın bir saat, iki saat neyse o programı dinliyor. Ve birdenbire kafasında sorular oluşuveriyor. Sonrasında o yayının yapan kanala bir mail atıyor. Böyle böyle diye. Ve bir büyük zata soruyorlar bunu. O da üstadın Haşır Risalesi'nden belli bölümler işaretleyerek İngilizce olarak kadına mail atılmasını tavsiye buyuruyor. Ve hakikaten kadıncağız okuyor. Sonrasında bir daha mail ve bir iki böyle bacımızı oraya gönderiyorlar kadının yanına. İngilizce olarak birazca böyle dini bilen, risaleleri bilen ve gidip anlattıklarında kadından enteresan böyle ifadeler duyuyorlar. Ben bitmiştim diyor, ben intihar edecektim diyor. Başka bir alemin varlığına inanmıyordum ve böyle bir hayatın da bir mana ifade etmediğini düşünüyordum. Ama şimdi diyor hayatım yeniden bir renk kazandı. İnanın o kadar çok insan var ki bu durumda. Birazcık böyle el uzatılsa, birazcık kucak açılsa, hemen böyle tabiri caizse böyle o ateşe koşan böyle ateş böcekleri gibi insanların imana, İslam'a koştuğunu göreceksiniz. İşte bu kadar böyle, böyle bir dönemde bizim bunlara el uzatmamız, bu insanların derdine derman, imdadına yetişmemiz mevzu bahisken, şimdi Allah aşkına olacak iş mi bir Müslümanın diğer bir Müslümanla uğraşması? İşte şeytan bir Müslümanı diğer bir Müslümanla uğraştırıyor ki yapacağı işi yapamasın diye. Bu çerçevede şeytanların muvaffak olma ihtimaline gelince, yer yer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde İrtidat hadiselerinin olduğu Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde ise bu tür çalkantıların içtimai bir buğut kazandığı, Cemel ve Sıffin savaşlarının olduğu düşünülecek olursa şeytanların kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Demek ki en sağlıklı bünyede bile bu türlü hadiseler olabiliyor. Öyleyse günümüzde bünyesi katiyen sahabe bünyesi kadar sağlam olmayan bir toplumda böylesi hadiselerin vuku gayet normal görülmelidir. Şimdi tabi insan kendi hayatı adına bazı kaideleri, kıstasları sağlam zemine oturtursa kayma ihtimali biraz daha az olur. Nasıl ki siz karlı bir yola zincirsiz çıkmıyorsunuz. Niçin? Ne olur ne olmaz. Yolda ben bu zinciri takarım, yoluma devam ederim diyorsunuz. O zincirin olması, takmasanız bile size bir güven veriyor, bir rahatlık veriyor. İşte bu noktadan manen bazı kıstasları sağlam zemine oturtursak, bazı kaideleri sağlam zemine oturtursak ve bizler de o zeminde yürürsek, zannediyorum insanın kayması daha aza indirgenmiş olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile günde en az 100 defa ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik, ey kalpleri evren çeviren Allah'ım benim kalbimi, dinimi, beni İslam ve Kur'an üzerine sabit kıl. Bunu kim diyor? Nebiler Nebisi diyor. Bunu kim diyor? Cennetle müjdelenen, geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş, şu kainatın yüz hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunu günde sık sık zikredelim, söyleyelim. Tabiri caizse dilimizin artık böyle vazgeçilmez olsun bu. İsterseniz bir daha tekrar edeyim. Ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik. Ey kalplerin sahibi, kalpleri eviren çeviren Allah'ım, kalbimi İslam dini üzerine, dini mübini İslam ve Kur'an üzerine sabit kıl. Kaydırma demek yani. İşte bir mevzuya gelelim. Şeriat-ı fıtriyenin prensipleri. Tabi şeriat-ı fıtriye ne demek? Belki onu bazılarımız bilir, bazılarımız bilmez. Tabiat kanunları diyorlar ya hani. Yer çekimi işte bir şeriat-ı fıtriye kanunu. Şeriat-ı fıtriyenin kapılarından içeriye girmek ve koridorlarında yürümek için belli başlı prensipler vardır. Ve bu prensiplere harfiyen uyulması gerekir. Aksi takdirde insanın tökezleyip baş aşağı gelmesi kaçınılmazdır. İnsan Allah'ın kainat kitabında cereyan eden ahkamını ve o ahkamın işleyişini kollayarak şeriat-ı fıtriyenin koridorlarındaki girinti ve çıkıntılara çarpmamaya dikkat etmelidir. Bu da o büyülü kitabı bütünüyle kavramaya bağlıdır. Enbiya-i İzam Hakk'a giden yollara nur saçıp o yolları ışıkla donatmışlardır. Onlardan sonra gelen ışık insanlar ise reflektörler gibi yürünecek şeritleri tayin ve tespit etmişlerdir. Evet, onlar öyle bir şehrah meydana getirmişlerdir ki insanın takılıp yollarda kalması söz konusu değildir. Şimdi Afyon'da Üstad Hazretleri'nin böyle bir hapishanenin veya bir binanın alt katına koyuyorlar. Camlarını da kırıyorlar. Kırıyorlar ki Afyon'un soğuğunu bilirsiniz çoğunuz. Orada soğuktan ölsün diye. Bakın şimdi şeriat-ı fıtriye dedi ya. Bu çok önemli. Allah'a tevekkül olmak, teslim olmak ayrı bir şey. Sebepleri yerine getirmek ayrı bir şey. Üstad Hazretleri orada, hani biz komando dansı diyoruz. Böyle eller boyunda, böyle ayakların üzerine zıplama. Vücudu tamamen böyle hareket halinde yapan bir harekettir o. Tamamen vücudun hararetini, ısısını belli bir seviyede tutan bir harekettir. Üstad akşamdan sabaha kadar o camları kırık, esen, don gibi böyle buz gibi olan o mekanda sabaha kadar Allah'ı zikrediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Ama bu arada da hareket halinde o bizim komando dansı dediğimiz hareketi yapıyor. Orada üstad Allah'a tevekkül edip oturup zikredebilir de bakın orada bir esbaba tevessül var. Çünkü durdu mu vücudun ısısı belli. Hani sen o sebepleri yerine getireceksin. Sebeplerin sükut ettiği noktada Allah orada harikuladeliği yaratacaktır. Peygamberlerine mucizeleri verdiği gibi. İşte bu noktadan sabah artık güneş doğuyor böyle veya gün ışıyor. Demek ki biraz da yaşlılık. Kendisine yapılan haksızlıklar, zulümler de canına tak etti mi etmedi mi bilemiyoruz ama elini kaldırıp kendisini haksız yere mahkum eden savcıya beddua etmek için niyetleniyor, elini kaldırıyor. O arada o camı kırık pencerenin önünden küçük bir kız çocuğu veya bir çocuk geçiyor. Soruyor, bu kimdir? Savcının çocuğu diyorlar. Eli tekrar aşağı düşüyor. Beddua edemiyor o çocuğu görünce. Şimdi bu noktadan esbaba tevessül, şeriat-ı fıtriye prensiplerine uyma. Evet. Yeter ki biz Kur'an'ın ruhunu ve o ruhun kainat kitabından fışkırdığı şeklini, yani kainatın Cenab-ı Hakk'ın ilim pergeliyle çizdiği kudret ve iradesiyle yazdığı bir kitap olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in de kelam sıfatından geldiğini, bunların aynı hakikaten değişik yüzlerinden ibaret olduğunu ve bu iki kitap arasında menfezler bulup geçişi kolaylaştıracak köprüler kurmanın mümkün olduğunu anlayalım diyor. Son bir bölüm var, bitirelim inşallah. İslam fıkhı diye bir bölüm. Evet. İbadetlerle alakalı hususlar bir yana, fıkhın sair alanlarında günün gerçeklerine cevap verme noktasında, yani bir tenkih ve tanzime gidilmesi gerektiğinde şüphe yok. Evet, elimizdeki mevcut fıkıh kitaplarında değişik konularla alakalı bazı meselelerde kaynakların mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerektiği inancındayım. Fıkıh deyince tabii çoğumuz ilmihali bilmiyoruz, fıkıh bilmiyoruz. Bunun için de ilmihal, bakın adı üzerinde, İslam ilmihali diyor değil mi? Mesela Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın İslam ilmihali var. Zannediyorum şu anda belli başlı ilmihallerden birisi de bu. İslam ilmi hali, bakın, halin ilmi. Yani İslami yaşamanın ilmi, bize yol haritası gibi bir şey yani. İşte bu noktadan bir diyor, usulü fıkhın yeniden gözden geçirilmesi ve geçmiş müdevvenat bütünüyle taranarak alternatif bir usulün ortaya konulması şarttır. Bu tabi o sahanın insanlarına söylüyor bunu. Şimdiye kadar belli ölçüde gelişmiş bulunan örf ve adet kaynaklı içtihatlar yeni baştan bir kere daha tertip ve tensike tabi tutularak kolektif içtihat ve tercih heyetlerinin içtihatlarında ya da tercihlerinde mutlaka bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Tabi eski devirlerdeki örf ve adete bina edilen hükümlerin günümüzün şartlarına göre kritik edilmesinde de zaruret vardır. Zira günümüzdeki örf ve adetler o dönemden çok farklıdır. Hükmün menatının değiştiği bir yerde aynı içtihadı günümüze yansıtmak doğru olmasa gerektir. 3 diyor, ayrıca içtihadi hükümlere ihtiyaç duyulan alanların çok iyi tespit edilmesi. İşte bugün birçok mesele var, bakın. Kredi kartları meselesinden tutun, İşte enflasyona göre paranın değer kaybetmesinden tutun, ne bileyim yani, her türlü noktada bu işin ehli insanların bir araya gelerek şu günümüzün şartlarına göre ayet, hadis ışığında yeniden bazı şeyleri tespit etmeleri zamanı geldiğini burada ifade ediyor büyüğümüz. Ve elhak doğrudur. Çünkü İslam yaşanılmaz bir din değil, bakın. Bu noktadan bazı meseleleri yaşanılmaz hale getirerek, zorlaştırarak insanları bir çıkmaza, sarp bir yokuşa koymanın manası yok. Evet. Bir kere daha vurgulamada yarar var. Bütün bu faaliyetlerin mutlaka bir heyet tarafından gerçekleştirilmesi şarttır. Bu fikri diyor tam 25 yıldır savunuyorum. Fikir dağınıklığına, merci karışıklığına sebebiyet verir düşüncesi ile de zaruri durumlar hariç yeni içtihadi hükümler ortaya koymaya karşı olduğumu hep ifade ediyorum. Zira özellikle günümüzde meseleler o kadar girift ve iç içe bir hal arz etmektedir ki hayatın bütününe müteallik hususların birden değerlendirilmesi gerekli olan meselelerde ne kadar uzman da olunsa herhalde dar manada din alimlerinin yeterli olamayacakları söylenebilir. Evet, bir din aliminin hem sosyolog, hem psikolog, hem iktisatçı vesaire gibi olamayacağına göre o zaman bu işi ancak uzman kişilerden oluşacak bir heyet halledebilir diye düşünüyorum diyor. Evet, elhak doğrudur. İşte bugün öyle bir heyete, öyle bir araya gelmeye ve bazı meseleleri şu günün şartlarına göre hadislerin, ayetlerin ışığında yeniden değerlendirip günümüzün insanına yeniden bir ölçü çıkarılma noktasında zannediyorum çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu ben de acizane müşahede ediyor, anlıyor, idrak ediyor diyoruz. Bu noktadan bir programımızın yine bir sonuna geldik. İnşallah başka bir programda yine sizlerle beraber olacağız. Tabii bunu da derken bir bayram geldi geçti. Cenab-ı Hak inşallah bu kesilen kurbanları Tabii önce şunu çok iyi bilmek lazım. İnsanlar kurbanlarını kestiler. Allah'ın bu kesilen etlere ihtiyacı yok. Kesilen kurbana da ihtiyaçları yok. Allah kalplere bakıyor. Yani onun emri karşısında bizim tavır ve davranışımıza bakıyor. İşte burada Cenab-ı Hak Allah'ın emriyle, emri doğrultusunda yapmış olduğumuz, kesmiş olduğumuz bu kurbanlardan akan kanları inşallah üzerimize gelmiş, gelecek ve gelmekte olan belaların def'ine vesile eylesin diyoruz. İnşallah bundan sonra ülkemizde akıtılmak istenen kanların önüne bir bent, bir set olmasını Rabbimizden dileniyoruz, diliyoruz. Ve işte depremlerin, sellerin, felaketlerin, musibetlerin, işte değişik atlar da olsa, tsunami gibi hadiselerin tekrar gerek alem-i İslam, gerekse insanlık adına yaşanmaması noktasında bu getirilen tekbirlerin, kesilen kurbanların, Kabe'nin etrafında dönen hacılarımızın, lebbiklerinin, Arafat'ta çıkınan, vakfede yapılan duaların yüz hürmetine tekrar yaşanmamasını, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa tekrar yaşatmamasını diliyoruz. Ve bu arada da Hazreti İbrahim gibi aleyhisselam, Hazreti İsmail gibi aleyhisselam bir teslimiyet örneğinin kalplerimizde neşvü nema bulması. Üstadımızın ifadesiyle iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de saadet-i dârin netice verir kaidesince Cenab-ı Hak bizleri iman eden, neticesinde teslim olan, teslimin neticesinde tevekkül eden, tevekkülün neticesinde de saadet-i dâreyne cümlemizi inşallah nasip eylesin diyoruz. Ve Yüce Rabbimizden, üzerimizden rahmetinin, merhametin hiç eksik etmemesini, bu rahmetten, bu merhametten bütün insanlığın istifade etmesini dileniyor, diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki programda yine buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.